Ay Işığı Sokağı, Stefan Zweig, seslendiren Seval Delikara. Gemi, fırtına yüzünden gecikince küçük Fransız liman kentine ancak akşamın geç saatlerinde demir atabilmiş, Almanya'ya gidecek olan gece treni kaçmıştı. Yabancı bir yerde, hiç planlanmamış bir gün ve banyodaki bir eğlence lokalinde, melankolik kadın müziğinden veya tamamen gelişi güzel yol arkadaşlarıyla tek düze bir konuşmadan başka cazibesi olmayan bir akşam kalmıştı geriye böylece. Otelin küçük yemek salonundaki hava çekilir gibi değildi. Yağdan yapış yapış ve dumandan ötürü boğuktu ve denizin temiz soluğu hala dudaklarımda tuzlu serin kaldığı için salonun bulanık kirliliğini iki kat daha fazla hissediyordum. Böylece dışarı çıktım. Aydınlık geniş cadde boyunca gelişi güzel yürüyerek bir bandonun müzik çaldığı bir meydana vardım ve gezintiye çıkmış olanların akın akın gelen vurdum duymaz dalgasının ortasında yola devam ettim. Bu taşra süslülüğü içindeki kayıtsız insan seline ister istemez kapılmış olmak önce iyi geldi ama bir süre sonra buna, yabancı insanların bu dalgalanmasına ve bölük pörçük kahkahalarına, şaşkınlık, yabancılık veya sırtkanlıkla bana hücum eden bu gözlere, fark etmeden beni ileri iten bu dokunuşlara, binlerce küçük kaynaktan fışkıran bu ışığa ve adımların durdurak bilmeyen eşelenmesine katlanamaz hale geldim. Deniz yolculuğu sarsıntılı geçmişti ve kanımda hala sallantılı, hafif esrik bir duygu mayalanıyordu. Ayaklarımın altındaki zemin hala kaymaya ve beşik gibi sallanmaya devam ediyor gibiydi. Yer sanki soluk alıp verircesine hareket ediyor ve cadde adeta göğe doğru çalkalanıyordu. Bu gürültülü keşmekeş bir anda başımı döndürmüştü ve ben kendimi kurtarmak için adına bile bakmadan bir yan caddeye ve oradan da bu anlamsız patırtının yavaş yavaş azaldığı daha küçük bir caddeye saptım. Ve tıpkı damarlar gibi dallanıp budaklanan, meydandan uzaklaştıkça karanlıklaşan bu labirent gibi sokaklarda amaçsızca yürümeye devam ettim. Elektrikli büyük ark lambaları, geniş bulvarın bu ayları artık burada ışık saçmıyordu ve bu kıt ışıklandırmanın ötesinde nihayet yıldızlar ve kapkara gökyüzü görünmeye başlamıştı. Limana yakın olmalıydım, Gemiciler Mahallesi'nde. Bayat balık kokusundan anlamıştım bunu. Yosunların ve çürümüşlüğün tatlımsı raihasından, tıpkı kıyıya çarpan dalgaların karaya sürüklediği algler gibi. Çürümüş kokulardan ve havalandırılmamış küçük odaların kendine özgü buğusundan, ta ki büyük fırtına gelip onları havalandırana kadar bu köşeye bütün küfü ve rutubetiyle çökmüş bu buğudan hissediyordum bunu. Müphem karanlık bana iyi gelmişti. Bir de bu beklenmedik yalnızlık. Adımlarımı yavaşlattım. Artık her bir sokağa tek tek bakıyordum. Her biri komşusundan farklıydı. Kimi barışçı ve uysal, kimi hovarda. Ama hepsi karanlık ve kimsenin saklı kaynağını tahmin edemeyeceği bir görünmezlikten, sokak kemerlerinin bağrından esrarengiz bir biçimde fışkıran insan seslerinin, müziğin boğuk gürültüsüyle dolu. Zira hepsi içe dönüktü ve sadece kırmızı veya sarı bir ışıkla göz kırpıyordu. Yabancı kentlerdeki bu sokakları, tüm tutkuların bu kirli pazarını, türlü türlü kösnül hayallerini bir saat içinde gerçekleştirmek üzere yabancı ve tehlikeli denizlerde geçirdikleri yalnız gecelerden buraya bir geceliğine dönen gemicilere yönelik bu saklı ayartma yığınını severim. Büyük kentin çukur bir bölgesinde bir yerlere saklanmak zorundadır onlar. Pırıl pırıl camları ve seçkin insanlarıyla aydınlık evlerin binbir maskeyle gizlediklerini sırnaşık bir pervasızlıkla söyleyen bu küçük ara sokaklar. Buradaki küçük odalardan cezbedici bir müzik sesi gelir. Sinematograflar göz kamaştırıcı afişlerle umulmadık debdebeler vaat eder. Küçük dörtgen ışıklar büyük kapıların altına sinip aşina bir selamla son derece belirgin bir davetkarlık içinde göz kırpar. Açık bir kapı aralığından yaldızlı payetlerin altındaki çıplak et hafif bir ışık saçar. Kafelerden sarhoşların ahenksiz sesleri ve kumarbazların dalaş patırtıları gelir. Gemiciler burada rastlaştıklarında sırıtırlar. Donuk ve ifadesiz bakışları türlü türlü vaatler karşısında parlar. Zira burada her şey vardır. Kadınlar ve kumar, içki ve gösteri, macera, kirlisinden ve büyüğünden. Gel gelelim bütün bunlar ürkek ama yine de sırrını ele veren bir kısıklıkta. İndirilmiş riyakar kepenklerin ardındadır. Her şey sadece içeridedir ve görünürdeki bu kapalılık hem gizliliğin hem de erişilebilirliğin çifte ayartması sayesinde uyarıcıdır. Bu caddeler Hamburg'da da, Kolomba'da da, Havana'da da aynıdır. Tıpkı lüksün büyük bulvarlarının orada burada aynı olması gibi. Zira yaşamın yukarısı ve aşağısı aynı formdadır. Düzenlenmemiş, kösnül bir dünyanın son fantastik kalıntıları, güdülerin dizginlenmesinden vahşice boşaldığı yerler, tutkular ve çalılıklardan müteşekkil karanlık bir orman ve orta sınıf medeniyetinden yoksun. İfşa ettikleriyle heyecan verici ve sakladıklarıyla baştan çıkarıcı bu caddeler güdüsel hayvanatla doludur. İnsan onların sakladıklarının sadece hayalini kurabilir. İçinde kendimi bir anda tutsak hissettiğim bu sokakta böyleydi işte. Arkalarından sürüklenen palalarıyla inişli çıkışlı parke kaldırımda şıngırdayan birkaç zırhlı süvarinin gelişi güzel peşine takıldım. Bir bardan kadınlar onlara laf attı. Onlar da gülüp kadınlara kaba saba şakalarla seslendiler. Aralarından birisi pencereyi tıklattı. Sonra bir yerlerde bir ses bir küfür savurdu. Adamlar yollarına devam etti. Kahkahalar uzaklaştı ve bir süre sonra onları duymaz oldum. Sokak yeniden sessizliğe bürünmüştü. Donuk ayın sisli parlaklığında birkaç pencerenin ışığı belli belirsiz yanıp sönüyordu. Durdum ve ardında gizem, kösnü ve tehlike vızıldadığı için bana tuhaf gelen bu sessizliği soluyarak içime çektim. Bu suskunluğun bir yalan olduğunu ve bu sokağın bulanık pusu altında dünyanın çürümüşlüğüne açık bir şeyin parıldadığını açık seçik duyumsuyordum. Ama yine de öylece durmaya, olduğum yerde kalmaya devam ettim ve boşluğa kulak kabarttım. Kenti artık hissetmiyordum. Ne sokağı ve adını ne de kendi adımı. Sadece burada yabancı olduğumu, muhteşem bir kopuklukla bir bilinmezin içinde öylece dikildiğimi, içimde hiçbir niyet, hiçbir mesaj ve hiçbir bağ olmadığını ama yine de çevremdeki bütün bu karanlık hayatı damarlarımda akan kan kadar dolu dizgin hissettiğimi algıladım. Burada bana uygun hiçbir şey olmadığı ama yine de her şeyin benim bir parçam olduğu duygusu vardı içimde. Dahil olmamanın ve ilgisizliğin beraberinde getirdiği bu son derece derin ve hakiki yaşantının yol açtığı, kendi özümün canlı kaynaklarına ait ve bilinmezlik içinde her zaman bir haz gibi içimi saran büyük bahtiyarlık duygusu. İşte bu yalnız sokakta adeta umutlu olması gereken bir şeye, beni kulak kesilmişliğin uyur gezer duygusundan çekip çıkararak boşluğa itecek bir şeye kulak kabartmışken, ansızın uzaktan veya bir duvardan gelen boğuk bir ses, bir yerden son derece fersiz bir biçimde bana ulaşan Almanca bir şarkı, Freischütz operasında Bömbi dansın eşlik ettiği o şarkıyı duydum. Güzel, yeşil bakire çelengi. Bir kadın söylüyordu onu. Berbat söylüyordu ama yine de Almanca bir ezgiydi. Dünyanın yabancı bir köşesinde Almanca ve bu nedenle özel bir anlamda da kardeşçe. Sesin nereden geldiği belirsizdi. Ama ben onu bir selamlama gibi hissettim. Haftalardır memleketle ilgili duyduğum ilk sözcük. Kim diye sordum kendime. Burada benim dilimi kim konuşur ki? İçindeki bir hatıra kimi bu dolambaçlı sefil sokakta bu acınası şarkıyı yeniden yüreğinden çekip çıkarmaya sürükler ki? El yordamıyla sesi takip etmeye başladım. Her biri kapalı kepenkleriyle yarı uykuda olan ama bir ışık ve bazen de bir el sallayışla kendini ele veren evleri bir bir yokluyordum. Duvarlarında göz alıcı başlıklar vardı. Bağıran afişler, gizli bir bar, viski ve bira vaat ediyordu. Ne var ki her şey kapalıydı. Reddedici ama yine de davetkar. Ve bu arada uzaktan birkaç ayak sesi geldi. Yine aynı ses. Nakaratı şimdi daha berrak çakıyor ve giderek yaklaşıyordu. Evin hangisi olduğunu çıkarmıştım işte. Bir an duraksadım. Sonra beyaz perdelerin sıkı sıkıya örttüğü iç kapıya yöneldim. Tam kararlı bir biçimde biraz eğildiğim esnada antrenin gölgesinde bir anda bir canlılık peyda oldu. Anlaşılan cama yapışıp orada pusuda bekleyen birisi korkudan sıçramıştı. Tepesindeki fenerin kırmızı ışığını yansıtan ama yine de dehşete düşmüş olmaktan dolayı solgun görünen çehresi ve fal taşı gibi açılmış gözleriyle bir adam dik dik bana bakıyordu. Özür diler gibi bir şeyler mırıldanıp sokağın alacakaranlığında gözden kayboldu. Garip bir selamlamaydı bu. Arkasından baka kaldım. Sokakta kaybolan gölgesinde hala ondan kalan bir şeyler kımıldanıyor gibiydi. Ama belli belirsiz. İçeriden hala o ses geliyordu. Hatta artık daha da berraktı. Beni cezbetmişti. Kapı tokmağını çevirdim ve hızla içeri girdim. Şarkının son sözcüğü bıçak gibi kesildi. Bense korku içinde önümde bir boşluk duyumsadım. Sanki bir şeyi paramparça etmişim gibi sessizliğin düşmanlığını. Neredeyse boş olan odada bakışlarım ancak yavaş yavaş yolunu buldu. İçeride bir bar ve bir masa vardı. Anlaşılan her şey büsbütün kapanmamış kapıların, lambaların yaydığı, soluk ışığın ve geniş yatakların hemencecik ele verdiği üzere aradaki diğer odalara geçmek için hazırlanmıştı. Ön tarafta masaya dirseklerini dayamış bir kız oturuyordu. Makyajlı ve yorgundu. Arkadaki barda da kirli gri, iri yarı ev sahibesi. Yanında eli yüzü düzgün bir genç kız vardı. Selamım mekana sert bir tonda düştü. Can sıkıntısı içinde bir yankı çok sonra geri geldi. Öylece boşluğa adım atmış olmaktan dolayı tedirgindim. Böylesine gergin, sıkıcı bir suskunluğa. Aslında oradan hemen çıkıp gitmek işime gelirdi. Ne var ki mahcubiyetim bir bahane bulamıyordu. Böylece durumu kabullenip öndeki masaya oturdum. O anda görevini hatırlayan kız bana ne içmek istediğimi sordu ve ben onun sert Fransızcasından bir Alman olduğunu hemen anladım. Bir bira söyledim. Kız gitti ve sonra kayıtsızlığını, göz kapaklarının altında sönmeye yüz tutmuş ışıklar gibi yarım yamalak bakışlarına göre daha fazla ele veren miskin yürüyüşüyle geri geldi. Bu tip yerlerde alışılageldiği üzere tamamen mekanik bir edayla benimkinin yanına kendisi için de bir kadeh koydu. İçkisiyle bana eşlik ederken bakışları beni boş boş yalayıp geçiyordu. Böylece onu inceleme fırsatı buldum. Yüzü aslında güzel, hatları muntazamdı. Ne var ki içsel bir donukluk onun yüzünü maskeleştirip sıradanlaştırmıştı sanki. Her şey miskin miskin aşağıya düşüyordu. Göz kapakları ağır, saçları gevşekti. Artık direnmekten vazgeçmiş. Kötü makyaj yüzünden leke leke olmuş yanakları geniş bir kıvrımla ağzına doğru sarkıyordu. Giysisi de eğreti duruyordu üstünde. Sesi dağlanmış gibiydi. Tütün ve bira yüzünden boğuktu. Bütün bunlar onun yorgun ve adeta hissiz bir şekilde sadece alışkanlık yüzünden yaşamaya devam eden bir insan olduğunu duyumsatmıştı bana. Çekingenlik ve korku içinde ortaya bir soru attığımda yüzüme bakmadan cevap veriyordu. Neredeyse hiç kıpırdatmadığı dudaklarıyla kayıtsız ve donuktu. Hiç de hoş karşılanmış gibi hissetmiyordum kendimi. Ev sahibisi arka tarafta esniyor. Öbür genç kız bir köşede oturmuş bize bakıyordu. Ona seslenmemi bekler gibi bir hali vardı. Çekip gitmek işime gelirdi. Gel gelelim üstümde bir ağırlık vardı. Bu koyu, için için yanan havada oturup kalmıştım. Tıpkı sendeleyen gemiciler gibi. Merak ve dehşetin büyüsüne kapılmıştım. Zira bu kayıtsızlık her nasılsa tahrik ediciydi. Tam o esnada birden yanı başımda tiz bir kahkaha duyunca ödüm patlayarak yerimden fırladım. Aynı anda alevde dalgalanmıştı. Yarattığı hava akımına bakılırsa birisi arkamdaki kapıyı açmış olmalıydı. ''Yine mi sen geldin?'' dedi yanımdaki ses alaycı bir edayla ve Almanca olarak. ''Yine mi evin etrafında sürünerek dolanıyorsun seni pinti? Eh gel bakalım içeri. Sana bir şey yapacak değilim.'' Döndüm. Önce sanki vücudundan ateş saçıyormuş gibi tiz bir sesle bu selamı haykıran kıza, sonra da kapıya. De kapı henüz tam olarak açılmamışken bu titrek cüsseyi tanıdım. Daha önce adeta kapıya yapışmış olan bu insanın boynu bükük bakışını tanıdım. Şapkasını gözü korkmuş bir edayla bir dilenci gibi elinde tutuyor ve tiz selamın ağır cüssesini ansızın kramp girmişçesine sarsmış gibi görünen ve arkadan bar masasındaki ev sahibesinin alelacele fısıltılarının eşlik ettiği kahkahanın karşısında titriyordu. "Oraya otur, François'nın yanına," diye buyurdu ayaklarını sürüyerek korkak bir adım atan zavallıya. "Gördüğün gibi yanımda bir beyefendi var." Bu sözleri Almanca olarak haykırmıştı ona. Meyhaneci ve yanındaki kız tek kelime anlamadıkları halde yüksek sesle gülüyorlardı. Ama konuğu tanımış gibiydiler. "Ona şampanya ver François, pahalı olanından, bir şişe," diye seslendi gülerek öte tarafa. Sonra yeniden alaycı bir edayla adama döndü. "Yoksa sana çok mu pahalı gelir, seni sefil Aziz? Biliyorum, gözünü dikip beni bedavaya seyretmek istiyorsun, her şeyi bedavaya istiyorsun." Uzun cüsse bu kötücül kahkahanın karşısında adeta eriyip bitmişti. Kamburu eğri büğrü havaya kalkmıştı. Bir köpekmişçesine yerde sürünmek ister gibi bir surat ifadesi vardı ve şişeye uzandığında eli titriyordu. Şarabı bardağa koyarken oraya buraya sıçrattı. Sürekli kızın yüzüne bakmak isteyen bakışları bir türlü yerden ayrılamıyor ve orada daireler çizerek fayansları yokluyordu. "Ve ben bu cılız yüzü lambanın altında ilk kez açık seçik gördüm. Yıpranmış ve solgundu. Kemikli kafatasının üstündeki saçları nemli ve seyrek, eklemleri gevşek ve kırılmış gibiydi. Güçten yoksun ama yine de kızgın ve tehditkar bir perişanlık. İçindeki her şey eğri büğrü, darma duman ve ezikti ve bir kez yerden kaldırdığı, sonra korkuyla tekrar indirdiği bakışları kötücül bir ışıkla kesişti. "Onu aldırmayın," diye Fransızca buyuran kız, beni sarsmak istiyormuş gibi kaba bir biçimde kolumu tuttu. "Onunla aramdaki eski bir mesele bu. Bugün ortaya çıkmış bir şey değil." Ve sonra adeta ısırmaya hazır pırıl pırıl dişleriyle adamın bulunduğu yere doğru bağırdı. "Dinle bakalım, dinle seni yaşlı vaşak. Söylediklerimi duymak istiyorsun. Seninle gelmektense denize atlarım daha iyi." Meyhaneci ve öbür kız yeniden güldüler. Ahmakça ve ağızları kulaklarına varana kadar. Bu onlar için alışılmış bir eğlence olsa gerekti. Gündelik bir şaka. Oysa şu öbür kızın sahte bir sevecenlikle birdenbire adamı çekip bağrına basmasını ve türlü sırnaşıklıkla mıncıklayarak sıkıştırmasını, onun da kıza direnmeye cesaret edemeden titremesini görmek benim için tekinsizdi. Ve adamın bu sersemletici sallanma içinde korku dolu, mahcup, çaresiz ve yaltakçı bakışıyla göz göze gelmek beni ürkütmüştü. Ayrıca miskinliğinden aniden uyanmış olan ve elleri titreyerek öfkeden yanıp tutuşan yanımdaki kadın da beni dehşete düşürüyordu. Masanın üzerine biraz para fırlattım ve oradan çıkıp gitmek istedim ama o parayı almadı. "Seni rahatsız ediyorsa atayım onu, o köpeği dışarı. İtaat etmek zorunda. Bir bardak daha iç benimle, gel." Ani ve ölçüsüz bir sevecenlikle bana sokuldu. Ötekini eziyet etmek için rol yaptığını hemen anlamıştım. Yaptığı her harekette hemen yan gözle öte tarafa bakıyordu ve kızın bana yaptığı her jestte adamın sanki organlarına kızgın demir değiyormuş gibi kıvranmaya başladığını görmek benim için çok nahoştu. Dikkatim kızda değildi. Gözümü dikmiş sadece adama bakıyordum ve onun içinde kızgınlık, öfke, kıskançlık ve hırs gibi bir şeyin büyümesi gel gelelim. Kız yalnızca başını şöyle bir çevirdiğinde bile hemen boyun eğip sinmesi tüylerimi ürpertiyordu. Kız bana iyiden iyiye sokulmuştu. Bu oyunun verdiği kötücül hazdan titreyen bedenini hissediyordum ve kötü pudra kokan parlak suratı, gevrek etinin buğusu beni dehşete düşürüyordu. Yüzüm ondan sakınmak için sigaraya uzandım ve daha bakışlarım masada kibrit ararken kız atılarak "Ateş getir buraya!" diye bağırdı. Adamın kendisinden çok bana hizmet etmesini buyuran bu uygunsuz istekten ürkmüştüm ve hemen kibriti kendim bulmak için davrandım. Gel gelelim, kızın sözleri onun üstünde bir kırbaç etkisi yaratmış olmalıydı ki yamuk adımlarıyla sendeleyerek bize doğru geldi ve masaya bir dokunsa alev alıp yanabilirmiş gibi çakmağını hemen masanın üstüne bıraktı. Bir saniyeliğine gözlerimiz buluştu. Sonsuz bir utanç vardı bakışında ve gıcırdayan bir öfke. ve bu köleleşmiş bakış içimdeki erkeğe, erkek kardeşe dokundu. Kadının yol açtığı aşağılanmayı ben de hissettim ve adamla birlikte utandım. Çok teşekkür ederim dedim. Almanca. Kız yerinden sıçradı. Zahmet etmeseydiniz. Sonra ona elimi uzattım. Bir duraksama, uzun bir duraksama. Sonra nemli, kemikli parmakları hissettim ve birden kramp girmiş gibi teşekkürün ani baskısını. Gözleri bir anlığına benimkilere baktığında ışıldadı. Sonra tekrar gevşek göz kapaklarının altına sindiler. İşte tam o sırada kızın dağlayıcı sesi ve bu işkence karşısında duyduğum tiksinti kapladı içimi. Bu buram buram tüten batakhanenin, bu sevimsiz fahişenin, bu ebleh adamın, bu bira, duman ve kötü parfüm kokusunun benimle ne ilgisi vardı ki? Açık havaya çıkma ihtiyacı duydum. Parayı kızın önüne ittim. Ayağa kalktım ve kız bana yaltaklanarak yaklaşırken hızla oradan uzaklaştım. Bir insanı aşağılayan bu oyuna katılmak beni tiksindirmişti ve kendimi korumakta gösterdiğim kararlılıkla kızı hiç de çekici bulmadığımı açıkça hissettirmiştim. Kızın öfkeden kanı kaynıyordu şimdi. Ağzının çevresinde sinsi bir çizgi oluşmuştu. Yine de çenesini tutmayı başardı ve nefretini açıkça belli eden bir hamleyle adama döndü. Ama başına gelebilecek en berbat şey için bile tetikte bekleyen adam, kızın tehditkarlığıyla kamçılanmış gibi alelacele elini cebine götürdü ve titreyen parmaklarıyla bir para kesesi çıkardı. Görünen o ki onunla baş başa kalmaktan korkuyordu ve telaştan kesenin düğümünü bir türlü çözemiyordu. Bir keseydi bu, örgülü ve boncuklu, köylülerin ve küçük insanların taşıdığı cinsten. Bir el maharetiyle şıngırdayan ceplerinden para çıkarıp masanın üstüne fırlatan gemicilerin tersine parayı çabucak çıkarmaya alışık olmadığı hemen fark ediliyordu. Anlaşılan dikkatlice saymaya ve metal paraları parmaklarının arasında tartmaya alışkın biriydi. Nasıl da titriyor o sevgili tatlı fenikleri için? Çok mu yavaş gidiyor? Bekle, dedi kız alaycı bir edayla ve bir adım yaklaştı. Adam korkuyla geri gitti ve kız omuzlarını kaldırarak bakışlarında tarifsiz bir tiksintiyle ''Senden hiçbir şey almam, parana tüküreyim. Biliyorum, sayılıdır onlar. Senin o iyi feniklerin, aman dünyaya fazla gitmesin sakın. Ama önce'' dedi ve parmağıyla birdenbire onun göğsüne vurdu. ''Kimse çalamasın diye şu iliştirip diktiğin kağıt parçası'' dedi. Ve gerçekten de nasıl bir kalp hastası, kramp girdiğinde elini aniden göğsüne atarsa. Adamın solgun ve titrek eli de ceketinin belli bir yerine öyle uzandı. Parmakları istemsiz bir hareketle gizli yuvayı yokladı ve sonra rahatlayarak aşağı düştü. Seni cimri diye tükürdü kız. Gel gelelim, tam o esnada bu işkence gören adamın yüzünü al bastı. Para kesesini bir hamlede öbür kıza fırlattı. Kız önce korkuyla bir çığlık, sonra tiz bir kahkaha attı. Adam onun yanından geçip bir yangından kaçar gibi kendini kapıdan dışarı attı. Kız bir an daha olduğu yerde kötücül öfkesi içinde parlak kıvırcımlar saçarak dimdik kaldı. Sonra göz kapakları yine gevşeyerek miskince aşağı düştü. Dermansızlık bedenini gerilimden çekip çıkartarak eğdi. Bir dakika içinde yaşlanmış ve yorgun düşmüş gibiydi. Bana baktığında bakışlarını bir şey kaybetmiş gibi bir tür güvensizlik buğulandırmıştı. Ayılan bir sarhoş gibi bir kepazelik duygusu içinde olduğu yerde dikiliyordu öylece. Dışarıda parası için sızlanıp duracak. Belki de polise gidip onu bizim çaldığımızı söyler. Yarın da yine kapıda biter. Ama bana sahip olamayacak. Herkes olabilir. Sadece o olamaz. Bara doğru gitti. Paraları fırlattı ve bir bardak kanyağı bir dikişte içti. Gözlerinde yine o kötücül ışık yanıp sönüyordu. Ne var ki öfke ve utanç gözyaşlarının altında kalmış gibi fersizlerdi. Ona karşı içimi dolduran tiksinti merhamet duygumu alıp götürdü. İyi akşamlar dedim ve oradan ayrıldım. Bonjour diye yanıtladı ev sahibesi. Dönüp bakmamış, sadece bir kahkaha atmıştı. Cırlak ve alaycı. Dışarı adım attığımda sadece gece ve gökyüzünden ibaret olan sokak, sonsuz bir uzaklıktaymış gibi görünen ayın parıltısıyla bulutlu ve boğucu bir karanlığa bürünmüştü. Ilık ama yine de yoğun havayı iştahla içime çektim ve dehşet duygusu çözülüp yazgıların çeşitliliği karşısında büyük bir şaşkınlığa dönüştü. Ve her bir pencere camının ardında her daim yazgının beklediğini, her bir kapının bir yaşantıya açıldığını, bu dünyadaki çeşitliliğin her yerde hazır ve nazır olduğunu ve en kirli köşenin bile böceklerin gayretkeş parıltısının çürümesi misali biçimli yaşantılarla kaynadığını bir kez daha hissettim. Beni gözyaşlarına boğacak kadar bahtiyar bir duygu. Affedersiniz ama o boynu bükük sesi hemen tanımıştım. Sanırım burada yolunuzu bulamıyorsunuz. Acaba size yolu gösterebilir miyim? Beyefendi nerede? Kaldığım otelin adını söyledim. Size eşlik edeyim, izin verirseniz, diye ekledi hemen boynu bükük bir edayla. Yine dehşet duygusu sarmıştı içimi. Hayalet gibi gizli gizli yanıma sokulan, neredeyse duyulmayan ama bende sert bir etki yaratan bu adım, Gemiciler Sokağı'nın karanlığı ve yaşanmış olanın anısı. Yavaş yavaş değerlendirme ve dirençten yoksun. Rüya gibi karmakarışık bir duyguya boyun eğmeye yüz tutmuştu. Onları görmesem de adamın gözlerindeki boynu büküklüğü duyumsadım ve dudaklarındaki irkilmenin farkına vardım. Benimle konuşmak istediğini biliyor ama bunun için yüreğimdeki merak ve bedenimdeki uyuşukluğun dalgalanarak birbirine karıştığı hissiyatımın sarsaklığı yüzünden olumlu ya da olumsuz hiçbir şey yapmıyordum. Üst üste öksürerek kırılan sesini düzeltiyordu. Tam konuşmaya başlayacağı anda boğulan sözlerini fark ediyordum. Ama şu kadından esrarengiz bir biçimde bana bulaşmış olan bir tür hunharlık, onun bu boğuşmasından, utancından ve ruhsal ezikliğinden memnuniyet duyuyordu. Ona yardım etmek yerine aramızdaki bu kara ve ağır suskunluğa izin veriyordum. Ve adımlarımız karmakarışık sesler çıkarıyordu. Onunkiler hafif sürüyerek ve yaşlı, benimkiler bu kirli dünyadan kaçıp kurtulmak için kasıtlı olarak güçlü ve sert. Aramızdaki gerilimi gittikçe daha güçlü bir biçimde duyumsuyordum. Keskin, içsel çığlıklarla doluydu bu suskunluk ve aşırı gerilmiş bir çalgı teli gibiydi. Ta ki sonunda önce korkunç bir tereddüt içinde bir kelimeyle kopana kadar. Siz, beyim, içeride tuhaf bir sahne gördünüz. Bağışlayın, tekrar bundan söz ettiğim için bağışlayın beni. Ama kız size tuhaf gelmiş olmalı. Ve ben de son derece gülünç. Bu kadın, yani şöyle ki... Yeniden duraksadı. Bir şey gırtlağını sıkıp onu boğazlıyor gibiydi. Sonra sesi büsbütün kısıldı ve çabuk çabuk fısıldadı. Bu kadın benim karım. Şaşkınlık içinde yerimden sıçramış olmalıydım. Zira adam çabuk çabuk konuşmaya devam etti. Sanki özür dilemek ister gibiydi. Yani benim karımdı. 5 yıl, 4 yıl önce. Jerezheim'da. Ben Essen'de memleketteyken. Beyim, onun hakkında kötü bir şey düşünmenizi istemem. Onun böyle olması benim suçum belki de. Her zaman böyle değildi. Ben ona eziyet ettim. Çok yoksul olduğu halde aldım onu. Bir keten bezi bile yoktu. Hiçbir şeyi yoktu. Ama hiçbir şeyi. Ve ben zenginim. Yani varlıklıyım. Zengin değil. Ya da en azından o zamanlar öyleydim. Ve biliyor musunuz beyim? Ben belki de o haklı. Tutumluydum. Ama önceden öyleydim. Beyim, başıma gelen felaketten önce lanet okuyorum böyle olmama. Ama babam da öyleydi, annem de, hepsi öyleydi. Ve ben her fenik için canımı dişime takıp çalıştım. Ama onun işi kolaydı, güzel şeyleri olsun istiyordu. Fakat yoksuldu işte ve ben her şeyi onun kafasına kaktım. Yapmamalıydım. Şimdi biliyorum beyim. Çünkü o gururlu, çok gururlu. Gösterdiği gibi olduğuna inanmayın onun. Yalan ve kendi canını yakıyor. Sırf benim canımı yakmak için. Bana eziyet etmek için ve utandığı için. Belki de böyle kötü birisi olup çıktı ama ben inanmıyorum buna. Çünkü beyim, o çok iyiydi. Çok iyi. Gözlerini sildi. Olduğu yerde heyecanını zapt edemiyor gibiydi. İster istemez dönüp ona baktım. Artık bana hiç gülünç gelmiyordu. Almanya'da sadece alt sınıflara özgü olan şu tuhaf, yaltakçı hitap beyim bile. Çehresi konuşmak için gösterdiği içsel ve zorlayıcı çabanın etkisiyle biçimlenmişti ve bütün ağırlığıyla tekrar sallanarak ilerlemeye başladığında donuk bakışlarını asfalta dikti. Sanki oradaki salınan ışıkta boğazına takılan yumrudan böylesine bir işkenceyle kopanları zar zor okuyacakmış gibi. "Evet beyim," dedi derin bir soluk alarak ve her nasılsa içindeki daha yumuşak bir dünyadan gelen bambaşka, müpem bir sesle. "O çok iyi bir insandı. Bana karşı da öyleydi. Onu içinde bulunduğu sefaletten kurtardığım için çok minnettardı bana. Minnettar olduğunu ben de biliyordum zaten. Gel gelelim, ben duymak istiyordum. Duymak istiyordum bunu. Her defasında, her defasında. Bu teşekkürü duymak iyi geliyordu bana. Beyim, ondan daha kötü birisi olduğumu bal gibi bilirken, daha iyi olduğumu hissetmek o kadar çok, o kadar çok iyi geliyordu ki, bunu her defasında duymak için bütün paramı harcayabilirdim. Ve o çok gururluydu ve ben onu bu teşekküre zorladıkça isteği gün be gün azalıyordu. Bu nedenle, sırf bu nedenle beyim onu sürekli rica etmeye zorluyordum. Asla kendiliğimden bir şey vermiyordum. Her elbise için, her kurdele için ayağıma gelip dilenmesini istiyordum. 3 yıl boyunca ona öyle eziyet ettim. Her defasında daha fazla ama beyim, sırf onu sevdiğim için yaptım bunu. Onun gururundan hoşnuttum ama yine de onu köleleştirmek istiyordum. Deliyim ben işte. Ayrıca bir şeyi çok istediğinde de kızıyordum. Ama beyim, aslında hiç de öyle değildim. Onu aşağılayacak her fırsat beni müthiş bahtiyar ediyordu. Çünkü onu ne kadar sevdiğimin farkında değildim. Yeniden duraksadı. Yürürken adam akıllı sallanıyordu. Anlaşılan beni unutmuştu. Sanki uykusunda konuşur gibi gittikçe yükselen sesiyle mekanik bir tonda konuşuyordu. Bunun farkına ancak o lanet olası günde vardım. Annesi için istediği parayı vermeyi reddetmiştim. Azıcık bir paraydı. Yani para hazırdı. Ama bir kez daha ayağıma gelmesini, bir kez daha rica etmesini istiyordum. Evet, ne diyordum? Evet, işte o zaman farkına vardım. Akşam eve geldiğimde o gitmişti ve masanın üstünde sadece bir kağıt parçası vardı. O lanet paranı kendine sakla. Senden artık hiçbir şey istemiyorum. Böyle yazıyordu üstünde. Başka da bir şey yazmıyordu. Beyim, 3 gün 3 gece deliye döndüm. Nehri aratıp tarattım ve ormanı da polise verdiğim paranın haddi hesabı yoktu. Ne kadar komşu varsa hepsinin kapısını çaldım. Ama onlar gülüp dalga geçtiler sadece. Hiçbir şekilde bulamıyordum onu. En nihayet öteki köyden birisi bir haber getirdi. Onu görmüş. Trende bir askerle Berlin'e gitmek üzere yola çıkmış. Aynı gün ben de onun peşi sıra yola düştüm. Kazancımdan falan vazgeçtim. Kaybettiğim paranın haddi hesabı yoktu. Paramı çaldılar. Uşaklarım, muhasebecim, hepsi. Ama beyim, size yemin ederim ki umrumda bile değildi. Berlin'de kaldım. Onu bu insan girdabının içinde bulmanın bir hafta sürdü. Ve sonra onun yanına gittim. Zor nefes alıyordu. Beyim, size yemin ederim ona tek bir sert söz söylemedim. Ağladım, ayaklarına kapandım. Ona para teklif ettim. Tüm servetimi onun yönetmesini söyledim. Çünkü artık biliyordum ki onsuz yaşayamam. Onun saçının her telini seviyorum. Ağzını, bedenini, her şeyini. Ve onu dışarı iten benim işte. Sadece ben. İçeri girdiğimde ölüm kadar solgundu. Aniden meyhaneciye rüşvet vermiştim. Bir çöp çatan kötü, adi bir kadın. Karım duvardaki kireç gibiydi. Beni dinliyordu. Beyim, galiba beni gördüğüne neredeyse memnun olmuştu. Ama paradan söz etmeye başladığımda ve bunu sadece size yemin ederim ki ona artık parayı düşünmediğimi göstermek için yapmıştım sırf. İşte o zaman tükürdü. Ve sonra gitmek istemediğim için sevgilisine seslendi ve ikisi bir olup bana güldüler. Ama beyim, Ben yine gittim oraya. Her gün. Evdeki insanlar bana her şeyi anlatmışlardı. O ahlaksız hergelenin onu terk ettiğini ve sıkıntıda olduğunu biliyordum. O zaman yine gittim. Beyim. O beni tersledi ve gizlice masanın üstüne bıraktığım parayı yırttı ve bir kez daha gittiğimde orada değildi. Onu yeniden bulabilmek için neler yapmadım ki beyim? Bir yıl boyunca size yemin ederim ki yaşamadım ben. Sadece iş sürdüm. Ajanslara maaş dağıttım. Ta ki en sonunda Arjantin'in bir köşesinde olduğunu öğrenene kadar. Kötü bir evde olduğunu. Bir an tereddüte düştü. Son kelimesi hırıltı gibi çıkmıştı. Ve sesi daha da müphemdi. Çok korkmuştum önce. Ama sonra onu böyle dışarı itenin ben, sadece ben olduğum geldi aklıma. Ve düşündüm ki, kim bilir nasıl acı çekiyordu zavallı. Çünkü her şeyden önce gururluydu o. Avukatıma gittim. O da konsolosluğa yazdı ve para gönderdi. Karım kimi gönderdiğini bilmeyecekti. Yeter ki geri gelsin istedim. Her şeyin yolunda gittiğine dair bir telgraf çektiler bana. Amsterdam'da bekliyordum. 3 gün önceden gitmiştim oraya. Sabırsızlık içinde öylesine yanıp tutuşuyordum ki. En sonunda gün gelip çattı. Ufukta geminin dumanını gördüğümde bahtiyar oldum ve gemi iskeleye yanaşana kadar bekleyemeyeceğimi sandım. Öyle yavaş, öyle yavaştı ki. Ve sonra yolcular iskelede göründü. Ve işte nihayet, nihayet o. Onu hemen tanıyamamıştım. Farklıydı, makyaj yapmıştı. Ve işte öyleydi. Sizin de gördüğünüz gibiydi. Ve beni orada beklerken görünce beti benze attı. 2 gemici onu tutmak zorunda kaldı. Neredeyse iskeleden düşüyordu. Karaya ayak basar basmaz yanına gittim. Tek kelime etmedim. Boğazıma bir... O da hiçbir şey söylemedi. Yüzüme de bakmıyordu. Hamal önden bagajını taşıyordu. Yürüdükçe yürüdük. Sonra birden olduğu yerde kaldı ve dedi ki... Bunu nasıl söylediğini görseydiniz. Öylesine canım yandı ve öylesine üzüldüm ki. Beni hala şu halde bile karın olarak istiyor musun? Onun elini tuttum. Titriyordu ama hiçbir şey söylemedi. Ben yine de her şeyin artık iyiye gittiğini hissediyordum. Beyim, bilseniz nasıl da bahtiyardım. Odada onunla baş başa kaldığımda çevresinde bir çocuk gibi dans ettim. Çılgınca şeyler söylemiş olmalıyım. Çünkü o gözyaşları içinde gülümsüyor ve beni okşuyordu. Çok tereddütlüydü tabii. Ama beyim, bilseniz nasıl da iyi geldi bana bu. Yüreğim eriyordu. Merdivenleri bir koşu inip çıktım. Otele öğle yemeği ısmarladım. Evlilik yemeğimiz. Ona giyinmesinde yardım ettim. Sonra aşağı indik. Yedik, içtik ve mutluyduk. Ah, öyle neşeliydi ki bir çocuk. Öylesine sıcak ve iyi yürekli. Ve evden söz ediyordu. Her şeyi yeniden nasıl özenle kurmak istediğimizden. Orada birden sesi kısıldı. Sanki birini parçalamak istiyormuş gibi bir hareket yaptı eliyle. Orada bir garson vardı. Kötü, adi bir insan. Deliler gibi iyi göründüğüm, dans ettiğim ve gülmekten yerlere yattığım için sarhoş sanmıştı beni. Öylesine mutlu olduğum bir anda, ah nasıl da mutlu. Parayı ödediğimde bana 20 frank eksik verdi. Ona çıkıştım ve paranın geri kalanını istedim. Adam mahcup oldu ve parayı masanın üstüne bıraktı. İşte o zaman karım birden tiz bir kahkaha attı. Gözümü onun yüzüne dikip baka kalmıştım. Başka bir yüzdü bu. Bir anda müstehzi, sert ve kötücül bir yüz. Nasıl da tıpatıp aynısını hala, evlilik günümüzde bile, dedi. Buz gibi bir sesle, öyle keskin, acıyarak. Korkmuştum ve bu nahoşluğuma lanet okuyordum. Yeniden gülmek için kendimi zorladım. Ama onun neşesi uçup gitmişti, ölmüştü. Kendisi için ayrı bir oda istedi. Ona neler vermezdim ki. Böylece geceyi yalnız başıma geçirdim ve ona ertesi gün ne alabilirim diye düşünmeden duramadım. Ona bir hediye almalıydım. Cimri olmadığımı göstermeliydim. Ona karşı asla cimri olmayacağımı. Ve ertesi gün dışarı çıkıp bir bilezik aldım ona. Çok erkendi daha ve onun odasına girdiğimde oda boştu. Tıpkı eskiden olduğu gibi. ve masanın üstünde bir kağıt parçasının olacağını biliyordum. Masaya koşarken bunun olmaması için dua ediyordum. Ama kağıt oradaydı işte. Ve şöyle yazıyordu. Duraksadı. İster istemez olduğum yerde kalmıştım. Onun yüzüne baktım. Başını eğdi. Sonra boğuk bir sesle fısıldadı. Şöyle yazıyordu. Beni rahat bırak. Senden tiksiniyorum. Limana varmıştık ve birden yakında patlayan dalgaların gürleyen soluğu uğulduyarak suskunluğa karıştı. Gemiler kocaman siyah hayvanlar gibi yanıp sönen gözleriyle oradaydılar. Kimi yakın, kimi uzak. Bir yerlerden şarkı sesleri geliyordu. Hiçbir şey açık seçik değildi ama yine de pek çok şey kendini hissettiriyordu. Güçlü bir kentin dehşetengiz uykusu ve ağır düşü. Yanı başımda bu insanın gölgesini hissediyordum. Ayaklarımın önünde hayalet gibi seyiriyor, solgun sokak lambalarının değişen ışığında bir genişliyor, bir büzülüyordu. Söyleyecek bir şeyim yoktu. Ne avutacak bir söz, ne de herhangi bir soru. Yine de suskunluğunun üstüme yapışıp kaldığını duyumsuyordum. Ağır, boğucu bir yük gibi. Tam o esnada titreyerek beni kolumdan tuttu. Ama ben onsuz buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onu aylar sonra yeniden buldum. Bana azap çektiriyor. Fakat ben yorgun düşmek istemiyorum. Size yalvarıyorum beyim. Onunla konuşun. O benim olmalı. Bunu ona söyleyin. Beni dinlemiyor. Daha fazla böyle yaşayamam. Erkeklerin onun yanına nasıl gittiğini daha fazla izleyemem. Sonra onları sarhoş kafayla kahkahalar atarak aşağı inene kadar dışarıda, evin önünde daha fazla bekleyemem. Artık bütün sokak tanıyor beni zaten. Beni beklerken görünce gülüyorlar. Bu yüzden delirmek üzereyim. Ama yine de her akşam dikiliyorum orada. Beyim, size yalvarıyorum. Onunla konuşun. Sizi tanımıyorum elbette. Ama Tanrı aşkına yapın bunu. Konuşun onunla. İster istemez kolumu kurtarmak istedim. Korkmuştum. Ama o, kendimi onun bahtsızlığı karşısında koruduğumu hissedince birden sokağın ortasında diz çöküp ayaklarıma sarıldı. Size yalvarıyorum beyim. Onunla konuşmak zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız yoksa korkunç bir şey olacak. Onu aramak uğruna bütün paramı tükettim ve onu burada bırakmam. Canlı olarak bırakmam. Kendime bir bıçak aldım. Bir bıçağım var beyim. Onu burada bırakmam. Katlanamam. Onunla konuşun beyim. Karşımda çılgınlar gibi debeleniyordu. O esnada iki polis bize doğru geldi. Onu güçlü bir biçimde silkeledim. Bir an afallamış bir halde gözünü dikip bana baktı. Sonra son derece yabancı, kuru bir sesle ''Şuradaki sokağa girin, oteliniz karşınıza çıkacak.'' dedi. Bir kez daha göz bebekleri korkunç bir beyazlığın ve boşluğun içinde erimiş gibi görünen gözlerini dikip yüzüme baktı. Sonra gözden kayboldu. Paltoma sarındım, donuyordum. Hissettiğim tek şey yorgunluktu. Karmakarışık bir esriklik, duygusuz ve siyah, ağır aksak yürüyen erguvani bir uyku. Bir şey düşünmek ve bütün olan biteni hatırlamak istiyordum. Ne var ki içimde sürekli yorgunluğun siyah dalgası yükseliyor ve beni çekip beraberinde götürüyordu. El yordamıyla otele geldim. Kendimi yatağa attım ve bir hayvan gibi ruhsuz bir şekilde uyudum. Ertesi gün bütün bunların ne kadarının düş, ne kadarının gerçekten yaşanmış olduğunu artık bilmiyordum ve içimdeki bir şey bilmeye direniyordu. Geç kalkmıştım. Yabancı bir kentte bir yabancı, antik mozaikleriyle ünlü bir kiliseyi görmeye gittim. Ne var ki gözlerim onlara boş boş bakıyordu. Bir önceki gece yaşadıklarım gittikçe daha belirgin bir biçimde içimi kapladı ve beni oradan kopardı. Sokağı ve evi aradım. Gel gelelim bu tuhaf sokaklar sadece geceleri yaşar. Gündüzleri yalnızca aşina olanların onları tanıyabildiği gri, soğuk maskeler takarlar. Ne kadar arasam da sokağı da evi de bulamadım. Çılgınlığın veya anının peşimi bırakmayan imgeleriyle düş kırıklığı içinde yorgun argın kaldığım otele döndüm. Trenim akşam 9'da kalkıyordu. Kentten esefle ayrılıyordum. Bir hamal bagajımı yüklendi. Önümde yürüyerek onu istasyona taşıyordu. Aniden bir kavşakta çakılıp kaldım. O eve çıkan yan sokağı tanımıştım. Hamala beklemesini söyledim ve Hamal önce şaşkın, sonra pervasız bir teklifsizlikle gülerken son bir kez göz atmak üzere bu macera sokağına saptım. Sokak boylu boyunca karanlıktı. Tıpkı o zamanki gibi. Donuk ay ışığında o evin kapı camının parladığını gördüm. Bir kez daha oraya yaklaşmak istiyordum ki karanlığın içinde birisi hışırdadı. Tüylerim ürpererek tanıdım onu. Eşikte çömelmişti ve yaklaşmam için bana el sallıyordu. Bense dehşete düşmüştüm. Buraya bulaşmak ve trenimi kaçırmak korkusuyla yüreksizce derhal oradan kaçtım. Ancak sonra köşeyi dönmeden hemen önce bir kez daha dönüp arkama baktım. Bakışlarım adama isabet ettiğinde o bir hamlede kuvvetini toplayıp kalkmış ve kapıya doğru sıçramıştı. O anda kapıyı ardına kadar açıverdiğinde elindeki metal parlamıştı. Bunun para mı yoksa ay ışığında parmaklarının arasında haince ışıldayan bıçak mı olduğunu uzaktan kestiremedim.